İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Pınar Hanım'la beraber sunduğumuz bir yaşam ve sağlık programına daha hoş geldiniz. Bu akşam çok değerli bir konuğumuz var. Hürkan Akkuzu Beyefendi, Türkiye'nin önde gelen fizyoterapi uzmanlarından. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
Hoş geldiniz Hürkan Bey.
Hoş bulduk Pınar Hanım. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Siz nasılsınız?
Elhamdülillah. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Böyle sizin gibi
Evet.
güler yüzlü insanları görünce yani biz de daha çok böyle motive oluyoruz, pozitif oluyoruz. İnsanlara daha böyle etkili ve başarılı tedavi yöntemleri uygulamaya devam ediyoruz inşallah.
Maşallah. Zaten çok faydalı bir branşınız var. Hakikaten fizik tedavi, fizyoterapinin ne kadar faydalı olduğu insanlar tarafından çok iyi bilinmiyor.
Evet.
Onun için bu akşam sizin tabii derin ilminizden yararlanmak istiyoruz.
Estağfurullah.
Çünkü son derece etkili. Ameliyat sonrası kazalar, yaralanmalar, insanlar fizik tedavinin ne kadar önemli olduğunu bilmiyorlar. Büyük ölçüde iyileşme sağlıyor. Yani hatta tabii buna bel ağrıları da gidiyor, omurga hastalıkları. İsterseniz sırayla başlayalım. Omurga rahatsızlıkları çok sık görülen bir şey.
Evet.
Her insanın başından bel ağrıları, boyun ağrıları, hele biraz önce de bahsettiniz, günümüz şartları dolayısıyla bunlar geçebiliyor. Fizik tedavinin, fizyoterapinin önemi nedir omurga rahatsızlıklarında?
Fizyoterapinin en önemli etkisi özellikle kişilerde omurga rahatsızlıkları olsun, nörolojik rahatsızlıklar olsun, ortopedik tüm rahatsızlıklar olsun. Bunlar sonucunda oluşabilecek kısmi günlük yaşam aktivitelerindeki kısıtlıkları ortadan kaldırıp tekrardan eski günlük yaşam aktivitelerini onları geriye döndürmek için yapılan bir sürü tedavi yöntemlerinin hepsini kapsayan profesyonel anlamda uygulanması gereken tedavi ekipleri ve ekipmanları tarafından uygulanan çeşitli yöntemlerdir. Yani bunlar nelerdir? Özellikle omurga hastalıklarını ele alacak olursak bel ve boyun bölgemiz sürekli hareketli alanlar olduğu için çünkü boynumuzu oynatıyoruz. Sağımıza solumuza doğru çeviriyoruz. Belimizde de ayağa kalktığımız zaman işte dönüyoruz. Öne eğriliyoruz. İşte geriye doğru gidiyoruz. Sağa sola doğru
Evet.
yatırıyoruz. Bunların yani omurgada bel ve boyun bölgesi sürekli hareketli alanlar olduğu için burada da oluşabilecek anatomik sorunlar maksimum düzeyde oluyor. Nedir bunlar? İşte bel boyun alakalı işte düzleşmeler,
Evet.
bel ve boyun işte vertebralar arasındaki yani omurgalar arasında darlıklar, bununla beraber işte fıtıklar.
Evet.
Genellikle insanlar özellikle omurgada en çok rahatsızlık verici hastalıklar olarak bunları nitelendirebiliriz. Olmaması için veya olduktan sonra ne yapılması lazım? Bunları biraz detaylı bir şekilde açacak olursak şayet omurga hastalıklarında ilk etapta kişiler eğer kollarında veya bacaklarında herhangi bir şekilde ağrı veya enselerinde, belinde ağrı, huzursuzluk, bir
Evet.
sıkıntı şayet hissediyorlarsa ilk etapta yapacakları iş herhangi bir sağlık merkezine gidip orada bir beyin cerrahi uzmanı veya işte bir fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı tarafından muayene edildikten sonra oradaki çeşitli medical düzenlemeleri yapıldıktan sonra eğer yapılan çeşitli radyolojik tanı yöntemlerinde uygulandıktan sonra kişilerdeki fıtık seviyeleri cerrahi yönteme uygun değilse muhakkak fizyoterapi ile alakalı, fizik tedavi yöntemleri ile alakalı bir tedavi şekilleri uygulanması lazım. Bunlar neler olabilir? Bunlar çok çeşitli tedavi yöntemleri vardır. İşte klasik fizik tedavi yöntemleri dediğimiz işte bir tedavi yöntemi vardır. İşte çeşitli elektriksel tedavilerle beraber sıcak ve soğuk ajanların uygulanması. Bu tamamen ağrılara yönelik bir tedavi olacaktır. Fakat orada işte yani şunu böyle bir diş gibi düşünelim. Dişimiz ağrıdığı zaman ne yapıyoruz? İşte diş hekimine gidiyoruz. İşte gittiğim zaman arkadaş işte röntgenini çekiyor. Çektikten sonra dişle alakalı patolojik durum neredeyse, hasarlı durum neredeyse ona yönelik bir uygulama yapıyor. Fizyoterapide de omurgayla alakalı rahatsızlıklarda çeşitli radyolojik yöntemler, çeşitli işte fizik tedaviyle alakalı tanı yöntemleri uygulandıktan sonra hasarlı bölge tespit edilip o bölge üzerine bu sefer fizyoterapistler tarafından uygulanan manuel terapi, kayropraksi, osteopati, işte veya akupunktur veya işte kur iğneleme gibi tedavi yöntemleriyle beraber hem ağrı kesici tedavileri
Evet.
uyguluyoruz hem de oradaki anatomik sıkıntıyı önlemeye çalışıyoruz. Yoksa yani ağrı tedavileri uygulaya uygulaya uygulaya oradaki anatomik ve patolojik durum devam edecektir. Fakat kişiler günlük yaşam aktivitelerinde tekrardan kısıtlılıklar yapmayacaklar için, işte işlerine güçlerine devam edecekler, işte kendi omurga rahatsızlıklarıyla alakalı bir herhangi bir iş değişiklikleri de yapmadıkları için ağrıları geçtikten sonra iyileştiklerini zannedeceklerdir. Fakat oradaki iyileşme daha çok ağrı tedavisi üzerine bir iyileşme olacaktır. Anatomik sıkıntı devam edecektir. Anatomik sıkıntı olmasın diye çeşitli egzersiz tedavi yöntemleri, işte dediğim gibi biraz önce de manuel terapi tedavi yöntemleri, kayropraksi tedavi yöntemleri, bunlarla beraber de ne yapacağız? Oradaki eski, yani ilk bu rahatsızlık geçmemiş gibi, tıpkı işte bir nöroşiroloji uzmanının, işte bu üçüncü dereceden daha çok nöroşiroloji uzmanları, siz de bilirsiniz, takdir
Evet.
edersiniz, daha çok cerrahi yöntemler uygularlar.
Evet.
Bu cerrahi yöntemler uygulanmasın diye biz de birinci ve ikinci seviyedeki fıtıklarda o oluşumlar, yani işte bir eksüde, bir yani bir eksüde olduktan sonra medulla spinalis içerisine giren bir parçacık olmasın diye eski anatomik haline getirmeye çalışıyoruz. Çeşitli tedavi yöntemleriyle beraber. Bir nebze elle ufak bir cerrahi yöntem uyguluyoruz diyebiliriz. Ama tabii ki herhangi bir işte neşter kullanmadan, herhangi bir kişiye çok ağrı sızı vermeden
Evet.
ağrı tedavileri artı manuel terapi, kayropraksiye veya osteopati uygulamalarıyla beraber daha çok tekrardan omurga rahatsızlıkları, eski omurga eğriliği neyse ona tekrardan geri getirebiliyoruz fizyoterapi tedavi yöntemleriyle. Fakat eğer işte bu ameliyatlık bir durumsa, şayet biz alıp işte çeşitli tedavi tanı yöntemlerine baktıktan sonra bize de bireysel olarak gelen hastalar olunca,
Evet.
bu hastaları biz daha çok eğer ameliyatlık bir seviyedeyse kesinlikle tedaviye almıyoruz. Bunları da nöroşirurji uzmanlarına yönlendiriyoruz. Tekrardan beyin cerrahi
Hı.
uzmanı arkadaşlar bakıp ona göre değerlendirip ona göre de cerrahi yöntemi uyguladıktan sonra tekrardan bizleri gönderiyorlar. Göndermeleri önemli. Çünkü bu sefer postop, yani ameliyat
Sonrası
sonrası dediğimiz
evet.
ağrılar olmasın diye biz bu sefer fizyoterapide kullandığımız klasik fizik tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Nedir? Kaslar etrafında oluşacak kas spazmları, yani kas kasılmalarını azaltmaya yönelik, ağrıyı azaltmaya yönelik uyguladığımız, hani bu eskiden işte bardak uygulamaları
Evet.
varmış, böyle bardağa
Evet.
vururlarmış, işte ısıtırlarmış, işte ağrının olduğu yere şlank diye bir şey yapıp çekerlermiş ya. Şimdi onun işte tıpta uygulanan profesyonel tedavi yöntemleri var. İşte onlar da vakum uygulamaları diye şeklinde geçiyor. Vakum uygulamaları yaparak kas spazmlarını çözüp bununla beraber ağrı tedavilerini yapıp günlük yaşam aktivitelerinde tekrardan bağımsız hale getirebiliyoruz. Bu sadece fıtık uygulamalarında değil, aynı zamanda da kişilerde omurgada oluşabilecek, omurgamızı düşündüğümüz zaman keşke burada bir atlasımız veya bir herhangi bir iskelet gibi bir şeyimiz olsaydı onun üstünde anlatsaydım. Ama inşallah ben bir dahaki sefer kendim
Ay çok
getiririm.
iyi
Evet.
olur.
Onun
İnşallah.
üzerinde
Evet.
uygulamalı şeklinde anlattığım
Tamam.
zaman daha çok akılda kalıcı olacaktır. Omurgamızda boyun bölgemizde S şeklinde, C şeklinde hafif bir böyle bir kavite vardır. Aynı şekilde sırtımızda biraz daha o kaviteye hafif doldurucu bir özellik vardır ve bel bölgemizde ise biraz daha içe doğru bir eğrilik vardır. Yani demek istediğim şey omurgamızı hafif böyle bir S'ye
Evet.
benzetebiliriz. Bazen omurgamız böyle S değil de L oluyor veya I oluyor, I oluyor diyebiliriz. Yani I
Evet.
şeklinde düz oluyor. Düz olduğu zaman da bu sefer kişilerde ne olacaktır? Anatomik duruş bozuklukları olacaktır. Bu duruş bozukluklarına bağlı olarak, paralel olarak çeşitli özellikle sırt, boyun, karın, kalça, işte bel bölgelerinde daha çok anatomik bozukluğa bağlı olarak, duruş bozukluğuna bağlı olarak yansıyan ağrılar olacaktır. Olmasın diye tekrardan o kişilerde omurgasını eski, sanki işte daha yeni dünyaya gelmiş gibi, daha bu anatomik gelişimi durmadan önceki sağlıklı omurgasına geri çevirebilmek için ise yine tekrardan biz bu hastalara yine biraz önce de söylediğim gibi kayropraksi veya
Evet.
manuel terapi uygulamalarını yaparak eski omurgalarını sağlıklı anatomik haline
Haline
geri getirebiliyoruz yani.
En çok başarı bu omurga hastalıklarından hangisinde oluyor? Fizyoterapi yardımı hangisinde en çok etkili oluyor?
Fizyoterapi de, tedavi yöntemlerinin en çok hangileri?
Evet.
Evet, bir de buyurun özür dilerim.
Estağfurullah. Saydığınız yöntemler var, tedavi yöntemleri. Evet. Kuru iğneleme, akupunktur, osteopati. Evet. Onlarla ilgili tek tek kısa kısa bilgi alacağız inşallah. Ama en etkili hangisinde? O belirli bir ayrımı var mı, yoksa hemen hemen tüm omurga hastalıklarında aynı başarı gösteriliyor mu?
Şimdi tüm omurga hastalıklarının hemen hemen hepsinde işte tedaviyi destekleyici tedavi yöntemleri artı tedavinin esas ana vuruş dediğimiz tedavi yöntemleri var. Bunlar nelerdir? İşte omurga hastalıklarının hemen hemen hepsinde aynı tedavileri kişiye özgü olarak değişebilir. Aynı tedaviler uygulanmaz. Bazı kişiler işte ağrı eşiği çok aşırı derecede yüksektir. Onlara biraz daha sert girip kariopraksi dediğimiz bir tedavi yöntemde biraz daha ağır olur, ağrılı olur. Çünkü kişiye biraz daha huzursuzluk verebilir. İşte kariopraksi'de oluşabilecek eklem sesleri kişinin belki biraz psikolojik düzeyini bozabilecek düzeyde olabilir. Eğer kişilerde güçlü bir psikoloji görüyorsak ve hakikaten de tedavi olmak istiyorsa ve ağrısına hakikaten dayanamıyorsa, şayet ciddi fazla da bir ağrısı varsa, biz bu kişilerde direkt kariopraksi tedavi yöntemi artı akupunktur tedavi yöntemleri artı medical tedavi yöntemleri uygulayarak onların hem ağrılarının önüne geçmeye çalışıyoruz, hem de oluşabilecek anatomik hasarı toparlamaya çalışıyoruz.
Evet.
Fakat kişide ağrı eşiği çok düşüktür, aşırı derecede nazlıdır, çok fazlasıyla işte yani dokunduğumuz zaman işte çok aşırı derecede bir de psikolojik olarak ciddi bir işte strese bağlı olarak da yayılan ağrılarda hissediyorsa, evet, bu kişilerde başlangıç olarak ilk etapta manuel terapide kullandığımız mobilizasyon tedavi yöntemleri uyguluyoruz. Nedir? Daha çok işte ve biraz daha masaja benzer, özellikle kaslarda oluşabilecek gerginlikleri azaltmaya yönelik işte tedavi yöntemleri. Artı onlarda da yine eğer akupunktura dayanabiliyorsa akupunktur tedavi yöntemleri, çünkü vücudumuzda bir sürü akupunktur noktası var veya işte bu akupunktur noktalarına uygulanabilecek çeşitli tedavi yöntemlerinde işte kapı kontrol teorisi dediğimiz ağrı teorisinin önüne, evet, geçebiliyoruz. Geçtiğimiz zaman tamamen bu sefer ağrılarını azalttıktan sonra anatomik sorunlarını da toparlayabilmek için ise zamanla bir de hastanın hekimine veya fizyoterapistine güvenliği oturduktan sonra bunlara da bu sefer ana vuruş dediğimiz kariopraksi tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Yani,
evet,
esas buradaki tedavi yöntemleri kariopraksi tedavi yöntemleri ve manuel terapide kullandığımız manipülasyon ve mobilizasyonlar yardımcı tedavi yöntemleri, akupunktur daha daha yardımcı bir tedavi yöntemi olarak peşine bu şekilde sıralayabiliriz.
Akupunktur yani alternatif tıp tedavi yöntemi.
Alternatif tıp tedavi yöntemlerinden birisi. Tedavileri, ağrı tedavilerini, ağrı amaçlı, evet, biz kullanıyorsak, bizler daha çok fizik tedavide ağrı amaçlı kullanıyoruz. İşte tabii ki akupunkturun, vücuttaki akupunktur noktalarına bağlı olarak işte kilo verme amaçlı, işte stres azaltma amaçlı uygulanan yöntemleri de var. Fakat bizler fizik tedavide daha çok uyguladığımız akupunktur tedavi yöntemleri kas iskelet sisteminde oluşabilecek ağrıyı azaltmak için kullandığımız tedavi yöntemleridir. Bunlar daha çok daha böyle alternatif tıp tedavi yöntemlerinden birisi ve daha tedaviyi destekleyici tedavi yöntemleri. Aynı zamanda da biz hastalarda taping tedavileri dediğimiz bant tedavileri uyguluyoruz. İşte kişilerde şayet belinde veya boynunda,
evet,
herhangi bir şekilde oluşabilecek vertebrada bir sıkıntı,
evet,
bir problem varsa, işte nelerdir bunlar? Vertebralar birbirine oturması sonucunda oluşabilecek darlıklar. Yani işte biz buna cervical spondilizis veya işte lumbar spondilizis dediğimiz darlıklar oluştuğu zaman bu araları aşmak için uyguladığımız bir de bant tedavi yöntemleri var. Bu kişilere çeşitli işte traksiyonel tedavi yöntemlerini uyguladıktan sonra çeşitli işte sporcularda kullandığımız bantlar var. Bantları da vücudunun belli noktalarına atarak o vertebralarda oluşabilecek darlığı bir nebze olsun genişletiyoruz. Evet. Tabii ki bunlar uzun süreçli tedavi yöntemleri. Öyle 2 seans, 3 seansta toparlanacak tedavi yöntemleri değil. Her hastalığın kendine ait özgü rehabilitasyon programları ve rehabilitasyon tedavi yöntemleri vardır. Onlar uygulandıktan sonra hastalarda %90 ile %98 arasında iyileşme oranı görüyoruz. Görmediğimiz hastalarda ise eksiklik daha çok neden kaynaklanıyor? Daha çok eğer biz hastalığı tedavi ederken hastalara istirahati de tedavi ediyoruz. İstirahatle beraber tedavi yöntemleri yine uyguladığımız zaman %90 ile %98 arasında başarı oranı görüyoruz. Özellikle omurga hastalıklarından bahsediyorsak. Evet. Evet. Fakat kişiler eğer bizlerin sözü dışında tekrardan işte günlük yaşam aktivitelerinde hiçbir şekilde bu rahatsızlığı geçirmemiş gibi hareket ediyorsa, bununla beraber işte işine devam ediyorsa, bununla beraber işte hoplayıp zıplayıp spor aktiviteleri varsa onları yapıyorsa, yani istirahat etmiyorsa bir nebze, bu sefer kişilerdeki ağrı tedavi yöntemlerinden maalesef başarılı olamıyoruz. Yani bize müracaat eden hastalarda ilk etapta bir 15-20 gün kendilerine bir izin alıp, izin ayırıp istirahat ettikten sonra bu ağrıların geçeceğinden bahsediyoruz bizim uyguladığımız tedavi yöntemlerinde beraber.
Ben bir önemli noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bu hakikaten pek bilinmiyor. Ama doğrusu bu şekilde. Mesela diyelim ki bel fıtığı var veya boyun fıtığı var kişide. Öncelikle bir hemen beyin cerrahı bulup veya işte ortopedi, omurga ile ilgili ortopedist arkadaşlara gidip, hekimlere gidip ameliyat olma düşüncesi hakim insanlarda. Tek tedavinin ne olduğunu zannediyorlar. Halbuki öyle değil. Fıtıklarda %90 oranında iyileşme sağlanabiliyor. Sadece fizyoterapiyle, fizik tedaviyle bu iyileşme sağlanabiliyor. Ancak %10'luk kısmı cerrahidir. Dolayısıyla öncelikle size gelmesi gerekiyor. Onu da siz de anlatırsanız tekrar.
Kesinlikle. Yani bize müracaat eden hastalar daha çok ilk etapta müracaat ettikleri yerin ortopedist veya nöroşiroloji uzmanı, yani beyin cerrahi uzmanı olduğunu söylüyorlar. Günümüzde bu tabii ki daha çok bilinmiyor. Şimdi Türkiye'de de veya Türkiye gibi böyle ülkelerde fizik tedavi daha yeni yeni oturuyor. Yeni oturduğu için insanlar da kendileriyle alakalı ağrı hissettikleri zaman, özellikle omurgada oluşabilecek bel veya boyun fıtığından bahsettiğimiz zaman, hemen ilk etapta başlangıcı bile dahi olsa işte bir kolunda bir uyuşma, bir karıncalanma, işte bir kuvvet kaybı hissettiği zaman veya işte bir kalçasında sabah kalktığı zaman bir ağrı olduğu zaman veya bir adım atmayla alakalı bir sıkıntı yaşadığı zaman hemen müracaat ettikleri yer beyin cerrahi servisi.
Hatta bel ağrısıyla, yani ben çok insan biliyorum, bel ağrıdı mı doğrudan beyin cerrahına gidiyorlar. Evet.
Halbuki yani bunların müracaat etmesi gereken ilk etapta yer fizik tedavi, rehabilitasyon üniteleri. Buradaki uzman arkadaşlara müracaat edip orada ilk etapta, yani yapılan tanı yöntemlerinde eğer fizik tedaviyle geçirebilecek bir ağrıları varsa, bizler zaten fizik tedavi ünitelerinde o hastaların tedavilerini yaparak ağrılarını geçiriyoruz. Fakat yok, hakikaten cerrahi bir yöntem uygulanması gerekiyorsa, eklem bütünlüğü bozulmuşsa veya işte bel fıtığından bahsediyorsak, burada işte üçüncü dereceden dediğimiz bir bel fıtığı olmuş ise, yani nedir? Tamamen işte her iki işte vertebra arasında bir eklem noktası bulunur, bir eklem jeli bulunur. Bunun patlayıp işte sinir sistemi, özellikle omurgalar arasında bulunan sinir dallarına girip eğer oraya bir zarar veriyorsa, tabii ki onun cerrahi bir yöntemle toparlanması lazım. Evet. Zaten biz bu hastaları daha çok beyin cerrahi uzmanı arkadaşları yönlendiriyoruz. Onlar da zaten profesyonel anlamda tedavilerini biraz önce de söylediğim gibi yapıp ağrı tedavi amaçlı tekrardan bizlere gönderiyorlar. Çünkü bu hastalarda hemen bir an önce toparlanma tabii ki ameliyattan sonra oluyor. Artık günümüzdeki uygulanan cerrahi yöntemlerde daha çok işte eskiden daha çok işte tabii ki cerrahi operasyonun patolojik duruma bağlı olarak açılıyormuş. Yani açılıyor, öyle o şekilde uygulanıyor. Şimdi anladığım kadarıyla lazer uygulamaları var değil mi? Veya işte
endoskopik cerrahi var.
Endoskopi
cerrahi, mikro cerrahi var. Yani çok minik açıp böyle dediğiniz gibi.
Evet, açılıp daha çok böyle yani korkusuz bir şekilde.
Minimal hasarlı,
hasarlı bir şekilde toparlanma süreçleri mevcut. Ama bundan sonra da kişilerde oluşabilecek işte ağrıları kesmek için yine bizler fizik tedavi ünitelerinde hastaları tedavi ediyoruz. Yani bu tarz hastaların %100'ü yani bu sıkıntıları yaşadıktan sonra cerrahi operasyon yaşasa bile yine fizik tedavi ünitelerine müracaat edeceklerdir. Ama ilk önce müracaat etmeleri gereken yerin kesinlikle fizik tedavi üniteleri olmasını tavsiye ediyorum.
Fizik tedaviler uzun bir süreç, uzun Tabii. sürede bir tedaviyi kapsıyor ve Ya 10 günlük, 20 günlük, 1 aylık, belki daha fazla da hastanın durumuna göre değişiyor olabilir.
Evet.
Fakat sonrasında hastanın evde de devam etmesi gerekiyor,
hı-hı,
değil mi? Peki bu muhtemelen evde fizik hareketleriyle olacaktır. Ama onun dışında orada uygulanan yöntemler var. TENS tedavisi var mesela. Hı-hı. Hasta bunu evde uygulayabilir mi? Öyle bir soru gelmişti izleyenlerimizden, o yüzden soruyorum. Bunun bir zararı var mıdır? Hı-hı.
Şimdi daha çok fizik tedavi yöntemleri, özellikle eğer ev tedavi, evde fizyoterapi tedavi yöntemlerine dönmüşse şayet, bu tarz hastaların çoğunlukla nörolojik hastalıkları oluyor. Neden nörolojik hastalıklar bahsettiğimiz? İşte vücudunun sağ veya sol tarafında bir kısmi felç geçirmiş hastalar veya işte omurgada herhangi bir travmaya bağlı olarak, yüksekten düşmeye bağlı olarak, işte herhangi bir ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak veya işte bel veya boyun fıtığı ameliyatından sonra, işte ameliyat komplikasyonu dediğimiz duruma maruz kalıp boynundan veya belinden aşağısı felçli olan hastalar daha çok işte evde fizyoterapi tedavi yöntemlerine giriyor. Ama işte omurga hastalıkları buna girmiyor. Onlar daha çok fizik tedavi kliniklerine gidip orada profesyonel anlamda tedavilerini görmelerini tavsiye ediyorum. Ama diğer grup için nörolojik rehabilitasyondan bahsedecek olursak, bu hastaların uzun süreçli bir tedavi yöntemleri olacağı için, yani işte minimum 6 ayla 2 yıl, 3 yıl, belki daha fazla tedavileri sürebilir. Hastalığın derecesine göre, boyutuna göre değişebilir. Bu hastalarda evde uygulanan fizik tedavi yöntemleri hastanede uygulanan fizik tedavi yöntemlerinden farksızdır, aynıdır. Hatta hastanede kalmalarını çok fazla tavsiye etmiyoruz, özellikle uzun süreli tedavi gören hastalar. Çünkü hastanede çeşitli karşılaşabilecek enfeksiyonlar, yani mikroplardan konuşacak olursak, onları kapılıp ondan dolayı enfeksiyon rahatsızlığına bürünüp vefat etme ihtimalleri olabilir. Bunu engelleme amaçlı evlerde çeşitli işte fizyoterapi yöntemleri uygulanıyor. TENS uygulamaları, TENS dediğimiz uygulama daha çok ağrı kesme amaçlı. Bunu sağlıklı insanlarda herhangi bir işte klasifiye sistemiyle alakalı bir yerinde bir sıkıntı olduğu zaman ağrıyı hissettiği merkez nokta nereyse onun üzerine elektrotunu alıp koyup, yani piyasada bir sürü TENS aleti vardır, onları açıp yapabilirler. Bunun herhangi bir şekilde metabolizmaya olumsuz yönde etkisi söz konusu değildir. Yapabilir, uygulayabilir. Fakat şunu yapması lazım. TENS uygulaması esnasında tedavi frekansı daha çok ilk etapta açtığımız zaman, TENS geldiği zaman bir dokuda, deri altında veya o bölgede bir karıncalanma hissi olur. Zamanla bu his azalmaya başlar. Bu his azaldığı zaman tekrardan TENS'in frekansı artırılmamalı. Artırıldığı zaman ağrı eşiğini de yükseltmiş oluruz. Bu sefer ağrısı kişinin bitmesi amaçlı uyguladığımız ağrı tedavisi hiçbir zaman bitmeme üzere devam eder. Bu sefer TENS'le beraber kardeş şeklinde yaşamaya devam ederler. Yani uygulamalar doğru ve profesyonel anlamda birileri tarafından söyleyip ondan sonra kendilerinin uygulamalarını tavsiye ederim. Yani kendilerinin bireysel olarak gidip bu tarz aletleri alıp vücutlarında ağıran bir bölgeye, hadi bir şuraya bir takayım, bir ağrım geçsin demekle o ağrıdan kurtulabilme ihtimali söz konusu değildir. TENS'te zaten çeşitli işte 4 tane frekans vardır ve bu 4 frekans da o hangi hastalıkta bulunuyorsa şayet o hastalığa yönelik bir uygulama vardır. Yani burada da profesyonel anlamda kesinlikle birilerinden yardım alacaklar, birilerini soracaklar. Başındaki hekime veya fizyoterapist arkadaşa muhakkak işte ben bu aleti nasıl kullanırım, nereme kullanırım, nasıl uygulamalıyım, ne kadar bir süreçte uygulamalıyım ve ne kadar bir zaman boyunca benim ağrılarım geçer sorularına cevap aldıktan sonra bireysel olarak uygulayabilirler. Fakat evde uygulanan fizyoterapi tedavi yöntemleri, özellikle nörolojik hastalıklar üzerine konuşacak olursak, kişilerde herhangi bir şekilde hastane ortamından eksik kalmasın diye, benim mesela bir süre evlerde takip ettiğim hastalarım mevcut. Evet. Hemen hemen Türkiye'nin her yerinde de var. Yaklaşık 2000 tane hastam var benim Türkiye genelinde.
Maşallah.
Yani hafta sonları...
Bayağı aktifsiniz o zaman.
Tabii çok yoğun çalışıyorum ben. Hafta sonları hemen hemen farklı bir şehirde oluyorum. Mesela işte buraya gelmeden önce işte İzmit'teydim. Geçen hafta Antep'teydim. Ondan önceki hafta Erzurum'daydım. Memleketim de orası benim. Ondan daha önceki hafta işte Trabzon'daydım.
Siz de sağlığınıza dikkat edin.
Tabii biz dikkat ediyoruz oldukça. Fakat Yani bunu nasıl dikkat ediyoruz? Hafta içerisinde çeşitli saatlerde kendimize de zaman ayırıyoruz. Spor yapmak çok önemli. Sporla beraber işte beslenme alışkanlığımız da çok önemli. İşte
Evet.
belli bir yaştan sonra da ister istemez metabolizma hızı yavaşladığı
Evet.
için kilo almaya müsait bir yapımız oluyor. Bu olmasın diye de düzenli bir şekilde sağlıklı yaşamaya devam ediyoruz. Öyle olmak zorundayız ki insanlara da faydamız dokunsun.
Evet.
Yani demek istediğim şey, benim Türkiye genelinde bir sürü evlerde takip ettiğim hastalarım var. Tabii ki bunları birebir takip etmiyorum. Orada çeşitli benim işte ekip arkadaşlarım var. Hemen hemen her şehirde
Yönlendiriyorsunuz.
tabii ki benim bünyemde beraber bu işi yaptığımız arkadaşlar mevcut. Bu arkadaşlar gün içerisinde muhakkak bu tarz hastalıklara, özellikle nörolojik rehabilitasyon konuşacak olursak nörolojik hastalara haftanın 5 veya 4 günü tedavi uygulama amaçlı evlerine gidip ziyaret ediyorlar. Evlerinde biz bu tarz hastalığı ufak bir rehabilitasyon odası kuruyoruz. İşte eğer yatalak hastaysa bunları dik durması için bir tane standart bir alet var. Onları aldırtıyoruz. İşte pilates topları aldırtıyoruz. İşte çeşitli bu tarz bahsettiğimiz tens aleti veya elektrik stimülasyon aletleri
Evet.
mevcut. Onları aldırtıyoruz. Bu hastalar bunları tamamen alıp temin ettikten sonra biz bu sefer hastaların evlerinde onları profesyonel anlamda fizyoterapi tedavi yöntemleri uyguluyoruz. Fakat bu bir ekip işi. Özellikle nörolojik hastalıklar üzerine biz hastaları tedavilerini yaparken omurgayla alakalı işte oluşmuş omurilik felçli bir hastaysa şayet beyin cerrahi uzmanı arkadaşlarla beraber takip ediyoruz. Eğer nörolojik işte kısmi bir felç geçirmişse veya bir kafa travmasına bağlı olarak bir kısmi bir felç geçirmişse veya işte bu hani sinir uçlarının iltihaplanmasına bağlı olarak polineuropati, nöropati, Guillain-Barré gibi hastalıklar var. Bunlara bağlı olarak bir rahatsızlık geçirmişse bu hastalıkların uzmanı olan arkadaşlar da nörologlarla beraber takip ediyoruz. Ortopedik hastaları da biz evlerde bazen alıyoruz. Nedir bunlar? İşte kalça kırılması sonucunda bir işte oraya konulan bir protezli bir hastamız ve yaşlı bir hastamız da şayet hastane ortamına gelemiyorsa bu tarz hastalığı da evlerinde takip ediyoruz. Bunun
Evet.
takibini de ortopedistlerle beraber yapıyoruz. Yani bu iş bir ekip işi.
Evet.
Bu yani tamamen tek başımıza işte gidip orada kafamıza göre hastayı alıp yapmıyoruz. Tamamen profesyonel anlamda bu işte alakalı uzman olan arkadaşlarla beraber bu işi yapıyoruz.
Felçlerde de felç geçiren hastalarda ben de çok iyi biliyorum. Önemli ölçüde düzelme olabiliyor. Aslında o fizyoterapi çok önemli. Yani
Evet.
felç sonrası. Çünkü beynin şöyle bir özelliği var. Yani Allah çok güzel yaratmış. O hasar gören bölgenin etrafındaki sinir hücreleri önemli ölçüde hasar gören bölgenin fonksiyonlarını üstleniyorlar.
Evet.
Dolayısıyla erken başlanan fizyoterapiyle o kaybedilen fonksiyonlar önemli ölçüde geri gelebiliyor. Sizin de tabii bunda çok tecrübeniz vardır aslında.
Şimdi benim işte bu konuyla alakalı güzel bir konuya değindiniz. Geliştirmiş olduğum bir tedavi yöntemi var. Buna manuel psikoneurofizyolojik tedavi yöntemleri diyoruz. Fizyoterapide daha yeni oturan bir tedavi yöntemi. Ben ve benimle beraber görev yapan arkadaşların çalışmalarına yıllarca takip ettiğimiz hastaları uyguladığımız tedavi yöntemlerini biriktirip bunlarla beraber kendimizin de kattığımız bazı tedavi yöntemleriyle
Evet.
beraber artık özellikle hastalıkların da biraz önce söylediğiniz gibi daha böyle akut döneminde ise şayet kişiler ve vücutların sağ veya sol tarafıyla alakalı mesela kısmi felç geçirmiş hastaları biz maksimum bir ay içerisinde tekrardan eski günlük yaşam aktivitelerini geri kazandırabiliyoruz. Bu uyguladığım tedavi yöntemiyle beraber.
Maşallah.
Eskiden ne oluyordu? Eskiden normal klasik fizyoterapi egzersiz tedavi yöntemleri uygulanıyordu. Bu tarz hastalarda ne kadar nasıl patolojik bir hasar olursa olsun işte 1 yıl, 2 yıl, 3 yıldan sonra belki mesleki rehabilitasyon eğitimleri verilip belki mesleki açıdan tekrardan günlük yaşam aktivitelerine veya mesleklerine geri kazandırılabiliyordu. Fakat şu anda biz o hastaları maksimum 30 seanstan sonra yani 1 ay, 2 ay gibi kısa bir süreden sonra vücudun sağ veya sol tarafıyla alakalı kısmi felç geçiren hastaları hemen tekrardan günlük yaşam aktivitelerine bağımsız hale getirip hatta mesleki rehabilitasyonlarını verip tekrardan işlerinde, güçlerinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlıyoruz. Veya o hastalığı kaldırabilecek bir mesleki pozisyon bulup onda hayatlarını tekrardan kolay bir şekilde kazanışlarını sağlayabilme için tekrardan günlük yaşam aktivitelerinde ve mesleki pozisyonlarına geri kazandırıyoruz. Fakat bir de şöyle rahatsızlıklarda biz daha çok başarı görüyoruz. Özellikle paraplejik kuadriplejik dediğimiz yani belinden ve boynundan aşağısı felçli olan hastalarda yani daha çok işte medulla spinalis'te işte Tam kesi olduğunu düşündüğümüz zaman, yani Türkçesini kullanacak olursak, tamamen bir kesi varsa, yani işte Asya'ya göre değerlendirdiğimiz zaman A dediğimiz, hani o tanı kısmı var ya, bu tarz hastalarda bile biz bağımsızlıklarını, hastalarını kazanıyoruz manuel psikonörofizyolojik tedavi yöntemi ile. Nedir? Bunu açacak olursak, bu tedavi yöntemi nedir? Bu tedavi yöntemi daha çok özellikle kuatriplejik hastalarda, bu hastaların seviyesine bağlı olarak, yani işte boyun bölgesinde geçirilen herhangi bir travmaya bağlı olarak, işte boyundaki sinirlerin kopmasına bağlı olarak, işte daha çok sadece işte boynunu oynatabildiğini, omuzlarını çok hafif hareket ettirebildiğini düşünürsek, bu hastalarda tabii ki duyular da kayboluyor motor aktivitelerle beraber. Bu hastaların el ve ayak tabanlarında çeşitli nöral reseptörler vardır. Yani nöral sinir uçları mevcuttur. Yani sinir hücreleri mevcuttur. Biz bu sinir hücrelerini uyararak, eğer güzel bir operasyonda olmuşsa, profesyonel anlamda da başarılı bir ameliyat geçirmişse beyin cerrahi uzmanları tarafından, eğer sinir iletim hızını yakalayabiliyorsak, bu hastalarda maksimum 6 ayla 1 yıl içerisinde tekrardan eski günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlıklarını sağlayabiliyoruz. Bu tedavi yöntemleri içerisinde işte söylediğim gibi el ve ayak tabanlarında oluşan nöral reseptörleri işte çeşitli tedavi ajanlarıyla uyarmak, refleksoloji dediğimiz tedavi bilim dalından yararlanmak. Evet. Buna bağlı olarak işte çeşitli nöral egzersizler var. Onları uygulayarak bu hastalıkların önüne artık geçebiliyoruz.
Bunlar çok bununla önemli
beraber, gelişmeler. Tabii ki. Evet. Şimdi zaten bunun bilimsel çalışmalarını Türkiye'de bir devlet üniversitesiyle beraber yaptık. Yani hemen hemen her şeyimizi oturtturduk. Yakında da Akdeniz Üniversitesi'nde, tıp fakültesinde orada bir kongremiz olacak. İnşallah orada da bilimsel açıdan bunu dile getireceğiz. İnşallah. Getirdikten sonra işte bunu da literatüre inşallah kazandırmış olacağız. Zaten bu amaçlı şu anda ben hemen hemen dünyanın her ülkesine gidip işte daha geçen ay Moskova'ya ve Tokyo'ya gittim. Oradaki fizyoterapistlere yönelik eğitim programlarına katıldım. Orada bu tedavi yöntemlerini anlattım, bahsettim ve şu anda o ülkelerde de örnek teşkil edecek kendilerine bir hasta grubu oluşturdular ve o hasta gruplarının üzerine bu tedavi yöntemlerini uyguluyorlar. Yavaş yavaş başarılarını zamanla göreceğiz. İnşallah onlarda da başarılarını sağladıkları zaman biz de bu tedavi şeklimizi literatüre koyduktan sonra inanıyorum ki hemen hemen dünyanın her yerinde ses verecek bir tedavi yöntemi olacak ve bununla beraber biz artık yeni bir slogan da bulduk, diyoruz ki felç kalmaya son diyoruz.
İnşallah.
Bununla beraber inşallah.
İnşallah.
Bu da tabii ki Rabbim her insana bir hastalık verebilir ama hiçbir zaman dermanı olmayacak bir hastalık yeryüzünde yoktur. Bununla alakalı
maşallah.
Evet.
Maşallah.
Evet. Hadisler de Peygamber Efendimiz tarafından mevcuttur. Zaten bizler buna inanarak yani bu tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Zaten buna inanmasak da bu konuda çok başarılı olacağımıza da inanmıyorum yani.
Açık konuşmak gerekirse. Sizin inancınız, maneviyatınız, samimiyetiniz hastalara da yansıdığı için.
Elhamdülillah.
Yani onu bilerek hareket ettiğiniz için Allah şifa verdiğini, hastalandığım zaman bana şifa veren odur diyor. Şeytanın
kesinlikle.
Allah'a sığınırım.
Kesinlikle.
Kur'an'da. Siz onu inanarak, Allah'a inancınızdan dolayı Allah ona karşı başarı verir böyle inşallah.
Kesinlikle. Evet.
O dediğiniz gibi şifa veremeyeceği bir şey yok. Allah sonsuz güç sahibi.
Kesinlikle.
Sizden bir şey soracağım. Buyurun. Tabii günümüzde çalışma şartları, özellikle insanlar bilgisayar başında bütün gün oturuyorlar ofislerde. Tabii öğrenciler değil mi? Böyle buna bağlı olarak boyun ağrıları, sırt ağrıları, ellerde mesela bileklerde ağrılar, kaslarda ağrılar, dirsek ağrıları gibi, yani dirseğe vuran ağrılar gerçekleşiyor. Şimdi bugünle ilgili sizin tavsiyelerinizi alalım. Nasıl önüne geçilebilir bunların? Sonra nasıl tedavi edilebilir?
Şimdi masa başında çalışanlarda kaçınılmaz son dediğimiz işte omurga rahatsızlıkları üstünde muhakkak hastalıklar cereyan edecektir. Bununla beraber işte biraz önce de söylediğiniz gibi işte el bileğinde işte karpal tünel sendromu dediğimiz bir rahatsızlık. İşte dirseklerde tenisçi veya golfçu işte dirseği dediğimiz işte ağrılar. Omuzunda işte çeşitli işte omuz impingement'ı dediğimiz, yani oradaki kasların hafif hafif işte sürekli masa başında kalmasına bağlı olarak veya işte konu sürekli askıda kalmasına bağlı olarak veya ev hanımlarında özellikle çok var. İşte boyu ulaşamadığı noktalarda sürekli çalışmalarından işte bir yerleri sinirlerinden dolayı omuz ağrıları çok ciddi şekilde cereyan ediyor. Sürekli oturan kişilerde ise bel ağrılarıyla beraber diz ağrıları, kalça ağrıları, ayak ağrıları ve bunlarda özellikle alt ekstremitede yani bacaklarda diz altından aşağıda ciddi bir ödem durumu da olabiliyor.
Evet.
Sürekli masa başında çalışanlarda. Hele işte bu masa başı çalışan gruplarını nitelendirecek olursak işte bankacılar, işte sekreterler, işte ofis ortamında sürekli çalışanlar, öğrenciler ki yani öğrenciler eğer işte anatomik gelişimi de şayet daha oturmamışsa, halen daha anatomik gelişim içerisindeyse, erkeklerde işte bunu 22-23 yaşına kadar anatomik gelişim devam eder. Daha çok üniversite işte öğrencilerinin son sınıflarına kadar öyle söyleyelim anatomik gelişimleri devam eder. Kadınlarda ise veya kız çocuklarında ise anatomik gelişim 19'la 21 yaş aralığında durur. Bu yaş aralığına kadar şayet kişiler bir defa beslenmeleri anlamında, tabii ki bunları beslenme uzmanları veya diyetisyen arkadaşlar bunları belirleyici olacaklardır. Muhakkak anne babalar veya işte bu gelişim döneminde olan kişilerde muhakkak müracaat edip daha çok işte kalsiyum içeren veya işte süt ve süt ürünleri içeren şeylerin, besin öğelerinin ne kadar
evet.
miktarda alınmaları gerektiğini öğrenip ona göre de aynı zamanda da günlük yaşamlarında egzersiz alışkanlıklarını oturtarak güçlü bir anatomiye sahip olabilmek için İleride de anatomik gelişimleri durduktan sonra herhangi bir şekilde anatomik rahatsızlık yaşamamak için işte ağaç yaşıyken eğilir demişler ya işte o atasözüne geri dönelim dönerek yani temelde işte beslenme alışkanlığı oturtulup egzersiz alışkanlığı oturtulup eğer kişilerin metabolizmalarıyla beraber anatomik yapıları güçlendiği zaman ileride masa başında da çalışsa, herhangi bir ofis ortamında da çalışsa, işte herhangi bir şekilde başka bir ergonomik olmayan yani vücuduna metabolizmasına ergonomik olmayan bir yerde de çalışsa yine kendi temelinden gelen eğitimden dolayı muhakkak gün içerisinde veya haftada 4 veya 5 gün egzersiz yaparak işte oluşabilecek anatomik rahatsızlıkların önüne geçebilirler. Fakat işte biz o dönemi atlattık hocam artık işte biz anatomik sıkıntıları yaşamaya başladık. Ofis ortamında özellikle problemler yaşıyoruz. İşte duruş bozukluklarına bağlı olarak işte çeşitli ağrılarımız var diyorsa kişiler. Bunlarda da yapılacak bazı basit egzersizler var.
Evet.
Gün içerisinde masa başında çalışan kişilerin muhakkak ofis ortamında en azından her yarım saatte bir sandalyelerinden kalkıp
kalkmaları, evet.
topukların üstüne zıplamalarını tavsiye ederim maksimum 1 dakika. 1 dakika boyunca topuğun üstüne zıplaması bütün metabolizmasındaki kan akımını hızlandıracaktır. Oluşabilecek herhangi bir şekilde ağrıyı ve ödem durumunu azaltabilecektir. Ve eğer masa başında çalışıyorsa kişilerin bir defa ergonomik olarak masanın ona göre dizayn edilmesi lazım. Nedir? İşte masanın yüksekliği göbek hizasıyla hemen hemen eşdeğerde olmalı. Koltuğu kesinlikle belden destekli bir yastık veya bir koltuk özelliği olmalı. Ayaklarında ise muhakkak tabanı ayaklarını yerden kesecek 5 veya 10 santimlik bir basamak olmalı. Basamak olmalıdır ki çünkü yer çekimi kuvveti sürekli bir de anatomiyi düşünecek olursak kalça eklemiyle diz eklemi açısındaki açı tamamen 180 derece olmasını istiyoruz. Aşağı doğru dizlerin sarkmasını istemiyoruz. Sarktığı zaman işte herhangi bir şekilde uzun süreli masa başında çalışan kişilerde ise yani o bir ayda iki ayda oluşabilecek bir şey değil. Birkaç yıl içerisinde aynı pozisyonda çalışıyorsa bu sefer alt ekstremitelerinde, diz bölgesinde, kalça bölgesinde, ayak bileği bölgesinde ağrılar meydana gelecektir.
Evet.
Ve buralarda işte eklem kireçlenmeleri dediğimiz kireçlenme ağrıları meydana gelecektir. Ve buralarda kasların boyu da kısalacaktır. Kasların boyu da kısaldığı gibi bu sefer hani çok işte eğer diri bir anatomiye sahip ise bu sefer kendisine aynada baktığı zaman daha çok işte biraz daha anatomisinin birkaç santim yani boy uzunluğunun bile birkaç santim kısaldığını görebiliriz. Omurga daha keza böyle gün içerisinde işte yapılan çeşitli işte akademik araştırmalarda kişiler sabah kalktıkları boy uzunluklarıyla gece yattıkları boy uzunlukları işte ölçülüyor. Her zaman gün içerisinde sabahla gece arasındaki fark 1-2 santim oluyor veya 3 santim oluyor daha çok. Yani özellikle omurgamızın da daha
evet.
çok sağlıklı kalmasını istiyorsak şayet çeşitli omurga egzersizleri vardır. Özellikle bunları insanlar internetten ulaşıp işte çeşitli işte arama motorlarında omurga egzersizleri diye şayet yazarlarsa bu egzersizleri ve postür egzersizlerini uyguladıkları zaman ofis ortamında çalışan kişiler için konuşuyoruz. Herhangi bir şekilde el bileklerinde, işte dirseklerinde, omuzlarında, kalçada, dizde, ayak bileğinde ve omurgasında bu tarz rahatsızlıklar olmayacaktır. Fakat bunları özür dilerim.
Estağfurullah.
Bunları fakat uygulamazlarsa şayet bu sefer kaçınılmaz son bizlere de hasta olarak müracaat edeceklerdir, geleceklerdir. Bizler bu sefer profesyonel anlamda tedavilerini yapacağız. Onlar için de hem işlerinden geri kalma gibi mi artık nitelendirilir bilemiyorum onu ama yani bir nebze profesyonel anlamda tedaviye ihtiyaç duyulacaktır.
Duruş bozukluğu olan kişilerde sırt askısı kullanmanın bir faydası olur mu?
Şimdi sırt askısı kullanılabilir. Fakat işte eğer bu alışkanlık haline gelirse sırt bölgesindeki kaslarda tembelleşme dediğimiz bir özellik meydana getirecektir. Yani sırt askısını, korsesini çıkarttığı zaman sırtındaki korseyi veya askıyı ne varsa artık ortez amaçlı kullanılan o cihazı çıkarttığı zaman bu sefer kişide ki yani o dik durduran işte sırt askısı veya korse bu sefer kişinin tekrardan anatomisinin çökmesine vesile olacaktır. Biz daha çok ben hastalarıma özellikle kifozitesi olan yani işte kamburluk başlangıcı olan veya işte skolyoz dediğimiz işte omurgada oluşabilecek işte anatomik sıkıntısı olan hastalarımıza bunları söyledik bu tarz anatomik sıkıntıları oldukları zaman biz bu tarz hastalara bant tedavi yöntemleri uyguluyoruz. Bant tedavi yöntemleriyle beraber oluşabilecek herhangi bir şekildeki işte bu anatomik rahatsızlıklar tamamen korse kullanma alışkanlığının da önüne geçecektir. Bant tedavisini günde 1-2 saat uyguladığınız zaman oradaki kasların, bölgesel kasların yani işte lokal kaslarından bahsediyoruz. Şimdi korseyi kullandığı zaman tüm sırt kaslarının hepsini kapsayacaktır. Sırtta bir sürü kas var.
Evet.
Evet. Küre kemiklerinin etrafında bir sürü kaslar var. İşte skapula dediğimiz veya işte o bahsettiğimiz işte omurganın yanlarında bir sürü kas var, derin kasları var. Bunlarda biz önemli olan hangi kas grubu çalışmıyorsa, fonksiyonelliğini yitirmişse, çünkü kas grubu fonksiyonelliğini yitirir, yani fonksiyonel yitirir derken kasın boyu kısalır.
Evet.
Yani kas çalışır ama boyu kısalır. O kasın boyunun tekrardan uzatılarak işte eklemleri üstüne binen yükü de azaltma amaçlı bant tedavi yöntemleri uygulanıyor. O bant tedavi yöntemleriyle beraber kişiler kendilerine bu tedavi yöntemlerini de uygulayabilir. Nedir? Hani bu renkli renkli tedavi bantlar vardır. Sporcularda gördüğümüz işte bunlar kinezyo taping deniyor o bantlara. O bantlardan veya işte bizim sporcularda kullandığımız profesyonel bantlardan uygulayarak bunları da tabii tedavi merkezlerine gelip birkaç seans biz o tedavileri o hastalara uygulayıp onlara bunun eğitimini verip ondan sonra kişiler de kendilerine bu tedavi yöntemlerini çok rahatlıkla uygulayabilirler. Sıkıntısı, rahatsızlığı neredeyse biz onlara bölgesel olarak gösteriyoruz. Bak burada problemim var diyoruz. Bu problemin önüne geçebilmek için muhakkak şunu uygulamak lazım. Onu uyguladıktan sonra ve düzenli bir şekilde o alışkanlığında oturduktan sonra bandı da gün içerisinde maksimum 1 saat kullanacak veya 2 saat kullanacak. Maksimum. Yani 120 dakika kullanacak. Üzerinde kullanmaları istemiyoruz. Ama korse öyle değil ki. Korseyi kullandığın zaman bu sefer korsede bir alışkanlık yapacak. Bu sefer anatomik sıkıntının üstüne daha çok bir anatomik sıkıntı oturacak. Fakat korse kullanımını biz şurada daha çok tercih ediyoruz. Özellikle boyun veya bel bölgesinde ciddi bir ağrısı varsa şayet başlangıçtaki ağrılar için, akut dönemdeki ağrılar için oluşabilecek herhangi bir eğer bir ciddi bir patolojik durum varsa işte boyunluk veya işte korse veya o ameliyatlardan sonra işte o ameliyattaki cerrahi yöntemin tekrardan işte bir sıkıntı olmasın diye belli bir dönemlerde korse kullanımı olabilir. Fakat işte kişiler bilinçsiz bir şekilde bu tarz uygulamaları yaparlarsa ileride ciddi sıkıntılara vesile olur.
Biraz önce topuk üzerinde hareket etmekten bahsettiniz tedavi yöntemi olarak. O topukla ilgili sormak istiyorum. Topuk rahatsızlıklarında ya da topuk dikeni de olabilir. Fizik tedavinin etkisi nedir?
Çok fazlasıyla olumlu etkileri mevcuttur. Topuk dikeni dediğimiz rahatsızlıkta. Bu da zaten zamanla oluşabilecek işte topuktaki çeşitli işte anatominin bozulmasına bağlı olarak çıkan hafif böyle kemikçikler veya kemik uçları dediğimiz işte osteofit dediğimiz olaylardır. Yani bunların fizik tedavide şu anda kullanılan çeşitli işte elektroterapi ünitesinde kullandığımız tedavi yöntemleri var. Bu aletlerle, edevatlarla o topuk dikeninin cerrahi boyuta gitmemesini engellemek için uyguladığımız tedavi yöntemleri var. Onlarla beraber çok rahatlıkla o tedavilerden, o hastalıklardan kurtarabiliriz. Yani.
Soğuk sıcak tedavisinin bir etkisi olur mu?
Soğuk sıcak tedavisinin etkisi sadece kaslar üstüne etkisi olur. Eklemler üstüne herhangi bir şekilde çok fazla etki etmez. Evet. Biz mesela çok fazla tabii ki eklemler üstüne de etki eder ama topuk dikeni olarak konuştuğumuz zaman topuk dikeni olan hastalar muhakkak işte ayakkabılarına bir tabanlık bence alsınlar. Şayet eğer profesyonel anlamda bir tedaviye ilk etapta müracaat edemiyorlarsa, gidemiyorlarsa, giderlerse zaten fizik tedavi ünitelerinde bunu çok kısa bir şekilde 3 veya 5 seansta tamamen çözülebiliyor. Başlangıcı varsa şayet. Bir de sıcak uygulamada yapabilirler. Uzun süreçli ağrıları devam ediyoruz. Evet. Ama daha kısa bir süreçte bir ağrı varsa işte o topik dikenine bağlı olarak o bölgede bir şişme, bir ödem durumu söz konusuysa buna yönelik de soğuk uygulamalar yapabilirler. Yani bunlar da ağrıyı kesme amaçlı etkili olabilir.
Bir de germe hareketini tavsiye ediyorlar. Yani oradaki ligamandaki bir rahatsızlık olduğu için.
Evet, tendonlarda.
Evet, tendonlarda. Onu ayağı böyle kendine 90 derece ve daha işte dize doğru çekecek şekilde.
Bu sürekli
şekilde.
Zaten ayak bileği ayak bileği aslında egzersizleri esnasında zaten germe egzersizleri mevcuttur. Evet. Topuk dikeni üzerinde şayet konuşacak olursak çünkü kişi gün içerisinde sürekli işte kendisini ağrılarından dolayı kısıtladığı için bu sefer ne yapacaktır? İşte hem ligamentler olsun hem işte oradaki kaslar olsun, kasların ve ligamentlerin boyu kısalacaktır. Biz o egzersiz ne için yapıyoruz? O daha çok işte ligamentlerin ve kasların boyunu tekrardan uzatabilmek için tekrardan işte motor fonksiyonellerini kazansın diye yapıyoruz. Ve o da tabii ki biraz ağrı eşiğini de düşürüyor. Ağrının azalmasına vesile oluyor. Fakat esas tedavi yöntemi tabii ki o egzersizler falan burada yardımcı tedavi yöntemleri oluyor. Esas tedavi yöntemi elektroterapi ünitesinde uygulanan çeşitli alet edevatlar var. O alet edevatlarla daha çok bu ağrıların üzerine geçebiliyoruz ve bunu topuk dikeninin engellenmesini sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda o alet edevatlar işte tenisçi dirseği, koşçu dirseği dediğimiz yani işte lateral ve medial epikondritte oluşabilecek herhangi bir hasarlı hastalığı da önüne geçebiliyor.
Bu şey karpal tünelde atel tavsiye ediyorlar ya da benzeri hastalıklarda atel kullanmanın faydası oluyor. Topuk rahatsızlıklarında faydası olur mu?
Topuk rahatsızlıklarında da işte biraz önce de korse örneğini verdim ya. Eğer rahatsızlığımızın başlangıcındaysak şayet istirahat ettirmek istiyorsak tabii ki burada çeşitli işte ayak bileğini saran ortezleme amaçlı kullanılan cihazlar mevcut. Onları kullanabilir. Fakat şayet mesela karpal tünel sendromunu biraz önce işte söylediğiniz gibi bunu ele alacak olursak el bileği sürekli hareketli olan bir bölgedir. Evet. Eğer kişi gün içerisinde de el bileğini sürekli kullanıyorsa zaten dikkatli etmiyorsa karpal tünelinde oradaki işte çeşitli sinirlerin kemikçikler etrafında sıkışmasına bağlı olarak o kemikçiklerin sinire bası yapmasına bağlı olarak işte elimizin işte üst tarafında veya avucumuzun içerisinde parmaklarımızın herhangi bir tarafında işte bir karıncalanma, ağrı, uyuşma gibi hisler meydana gelebilir. Olmasın diye bunlar artmasın diye koruma amaçlı işte el bileğini destekleyici çeşitli ortezler buralarda kullanılabilir. El bileklikleri kullanılabilir. Fakat bunlar bu tarz rahatsızlıklarında biraz önce de konumuzun en başında konuştuğumuz gibi özellikle eklemlerde ve kaslarda oluşabilecek başlangıçtaki işte anatomik rahatsızlıklar için kullandığımız tedavi yöntemlerinden kayropraksi tedavi yöntemleri uygulandığı zaman hiçbir şekilde bir sıkıntı kalmaz. Bunlar maksimum 3 ile 5 seans arasında değişen tedavi yöntemleriyle beraber kesin bir tedavi çözümüdür. Fakat eğer anatomik sıkıntı artmışsa şayet tabii ki ortopedist arkadaşların girip oradaki basıyı azaltıp tekrardan işte oradaki işte çeşitli cerrahi operasyondan sonra işte dokuda oluşabilecek dikişler falan alındıktan sonra bu sefer bizler yine kayropraksi veya işte ağrı tedavi etme amaçlı çeşitli tedavi yöntemlerini fizik tedavide uyguluyoruz. Yani önemli bir unsur.
Bilgisayar kullanımında nasıl bir pozisyon tavsiye ediyorsunuz?
Evet. Şimdi bilgisayar kullanımı aşırı derecede önemli. Biraz önce işte masa başından bahsederken konuyu açıyor. Evet. Böyle konuları biraz daldan dala atlıyoruz.
Ama herkesi ilgilendiren tabii konular ki. Bunlar.
Şimdi bilgisayar özellikle 60 derecelik veya 90 derece 70 derecelik pardon 60 70 derecelik bir açıda olması lazım monitörün. Yani biraz daha kuşbaşı bakışı yukarıdan bakmamız lazım. Tamamen monitör 90 derece önümüzde olmamalı veya daha üzerinde işte 110-130 derecelik böyle açılarda gözümüzün önünde olmamalı. Olduğu zaman boyun ağrıları, işte dirsek ağrıları, omuz ağrıları, sırt ağrıları oluşabilir. Daha çok bilgisayar kullanırken muhakkak el bileğimizi veya bilgisayarı destekleyici çeşitli şimdi ekipmanlar çıkartmışlar. Evet. Piyasada bu ekipmanlar kullanıyor. O ekipmanları alıp muhakkak onların üzerinde mouse kullanımını tavsiye evet. ederim. Fakat şayet bunlara ulaşamıyorsa kişiler ve uzun sürede bu bilgisayar başında kalıyorsa kişiler el bileği egzersizleri yapmaları lazım. İşte bu şekilde germeler yapmaları lazım. İşte el bileklerini, parmaklarını açıp kapatmalarını yapmaları lazım. Ondan sonra işte alkış tutabilirler. Yani oldukça veya ellerini sallayabilirler bu şekilde. Oldukça dolaşımı artıracak. Dolaşımı belli bir noktada, sabit bir noktada tutmayacak aktiviteler yapmaları evet. lazım. Bu aktiviteleri yaparsa herhangi bir şekilde eklemlerde işte bu kireçlenme dediğimiz o basit işte eklem kısıtlıkları meydana gelmez. Evet. Dolaşım belli bir sabit bir şekilde akarken biraz dolaşımı hızlandırıp oradaki dokuların beslenmesini hızlandırdığımız zaman herhangi bir şekilde yine tekrardan ağrı meydana gelmez ve herhangi bir anatomik sorun, sıkıntı meydana gelmez. Yani çok basit. Sürekli aynı şekilde, aynı pozisyonda olmamaya çalışacağız. Sürekli hareketli olacağız. Devamlı işte hani böyle bir söz vardır, nerede hareket orada bereket derler ya.
Evet, tabii.
Aynen o şekilde, yani sürekli aktif bir şekilde hareketli olursak şayet herhangi bir şekilde masa başında da kalsak veya sürekli işte ayakta da kalsak, mesela nöbet tutan askerleri düşünelim. Eskiden yani işte 3 saat, 2 saat, 4 saat sabit yerlerinde kalıyorlardı değil mi? Bu adamlar hemen hemen her günde aynı yerde gidip aynı nöbeti tutuyor. Ve bu adamın 15 ay askerlik yapacak olduğunu düşünürsek, kişilerin özellikle ben çok karşılaştığım bir sürü öyle hastam vardı işte. Bir dönemde işte orduda görev yaptım. O süreçte yani bir sürü benim işte asker hastam oluyordu. Çocuklar geldikleri zaman ya işte komutanım belim ağrıyor, sırtım ağrıyor, işte oram ağrıyor, buram ağrıyor, ne yapalım? Nöbet tutarken bile işte esas duruşta belli bir şekilde nöbet tutarken bile onlara söyledim, parmak uçlarınıza kalkın, işte topuklarınız üstüne hafif böyle zıplayın veya işte biraz sağa dönün sola dönün çaktırmadan, kimseye göstermeden, yani hareketli olmamız lazım.
Evet, evet.
Sabit bir şekilde durmamamız lazım. Ne kadar çok hareketli olursak o kadar çok sıkıntı yaşarız, yani o kadar az pardon sıkıntı ve sorun yaşarız anatomik açıdan. Öyle
hareket
söyleyebiliriz.
Önemli.
Evet, işte yani şöyle onu birleştirelim. Nerede hareket orada bereket diyelim. Yani evet, böyle de olunca bu sefer hiçbir şekilde ne ağrı, ne sızı, ne de herhangi bir olumsuz bir şey olması mümkün değildir. Diyebiliriz.
Fibromiyalji ile ilgili sormak istiyorum. Genellikle hiçbir tanı teşhis yöntemleriyle ortaya çıkmıyor ama hastalarda ciddi kas ağrıları, eklem ağrıları, halsizlik, yorgunluk hissediliyor.
Evet.
Bunun fizik tedavinin fibromiyalji hastalarındaki etkisi nedir?
Şimdi fibromiyalji benim doktora tezimdir açık konuşmak gerekirse. Bunun üzerine işte üniversite yıllarımda profesyonel anlamda akademik bir çalışma yaptım. Fibromiyalji daha çok psikiyatri kökenli bir hastalıktır.
Evet.
Yani özellikle ben Türkiye'de bu fibromiyaljiyi şöyle tanımlıyorum. Muhteşem işte kadın veya süper kadın hastalığı. Çünkü daha çok kadınlarda gözüküyor. Yani etiyolojisinde %80, %90 oranında sosyoekonomik düzeyde bağımsızlıklarını kazanmış, işte mükemmelliyetçi olarak kendilerini tanımlayan kadınlar da daha çok gözüküyor. Erkeklerde gözükmüyor mu? Erkeklerde de gözüküyor, daha az gözüküyor. Nedir fibromiyalji? Vücudumuzun çeşitli noktalarında, işte omuzunda, sırtında, işte kalça bölgesinde, işte bacaklarında, dizlerinde bir gezen bir ağrı vardır kişide. Sürekli böyle benim buram ağrıyor, her gün bir farklı bir noktası ağrıyor. Bu kişilerin temeline inecek olursak şayet, kişilerin sürekli bilinç altına atmış oldukları bir psikolojik bir baskı veya bir aşamadıkları bir stres durumu vardır. Nedir? İşte ben bunları özellikle iş kadınlarında daha çok gözlemliyorum. İşte bir ciddi bir işe bir yatırım yapmışsa ve ondan bir performans alamıyorsa zamanla onun vermiş olduğu stresle beraber fibromiyalji dediğimiz rahatsızlığa tekamül ediyor. Veya ev kadınlarında da bunu gözlemliyorum. İşte iki tane çocuğun olduğunu düşünürsek çocuklarından birisi aşırı derecede başarılı. Bir tanesi ona göre daha az başarılı. Onu stres edip buna yönelik de bu stresin temelinde fibromiyalji dediğimiz rahatsızlığa kapılabiliyor. Yani veya bir tane böyle bir hastam vardı, örnek verecek olursam. Çocuğu Türkiye'de ÖSS'ye girmiş ve Türkiye 150.si olmuş bir çocuk. Yani neden ilk ona giremediği için bunu stres yapıp çocuğu cezalandırıp buna bağlı olarak da kendisinde de olumsuz bir açıdan işte metabolizmasını zorlayıp fibromiyaljiye maruz kalan hastalarım oldu. Bu hastalarda önemli olan tedavi unsuru psikiyatrinin kullanacakları medikal tedaviler eğer ağrıları yüzünden günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanıyorlarsa şayet fizik tedavi açısından ise bizler de fizyoterapistler olarak hastalarımızı fizik tedavi ünitelerinde ağrı tedavileri yapıyoruz. Ve daha çok bu hastalıktan kurtarmanın en büyük etkeni stresten uzak durmak, bilinçaltına atmış olduğu o işte sıkıntı sorun neyse onu bir an önce artık çözmek veya onu hiç düşünmemek. Bununla beraber muhakkak ama muhakkak genel egzersiz alışkanlıkları oturmak. Çünkü evet, mutluluk hormonunu salgılayacak ne kadar unsur varsa onları yapmak. Onları yaparlarsa kesinlikle bu tarz rahatsızlıklar ve ağrılar kalmaz. Şayet eğer o strese devam eder, o işte psikolojik gerginliklere devam ederse bu hastalıkla beraber fizik tedaviye de gitse, psikiyatriye de gitse, nereye giderse gitsin bu hastalık belli bir dönem işte ağrıları geçer. Ondan sonra yine devam eder, onunla beraber yaşar.
Diyelim. O zaman bu hastalığa öncelikle fizik tedaviden önce psikiyatri yardım alacaklar.
Kesinlikle psikiyatriye gidecek. Evet. Psikiyatri de oradaki bir psikolog veya psikiyatrist arkadaş tarafından muhakkak medical düzenlemesi, psikolog arkadaş tarafından psikolojik açıdan desteklenmesi, ağrıları devam ediyorsa fizik tedavi açısından da fizyoterapistler tarafından ağrıların tedavilerinin yapılması diyebiliriz.
Ben size bu fizik tedavi yöntemlerini de biraz önce saydınız. Kuru iğneleme evet, yöntemi değil mi? Onunla ilgili sormak istiyorum. Nasıl şimdi, bir yöntemdir? Evet. Etkisi nasıldır?
Kuru iğneleme daha çok işte derinin altına uygulanan çeşitli akupunktur iğneleri tarafından özellikle ağrı kesme amaçlı uygulanan tedavi yöntemleridir. Nedir işte kişilerde sırt ağrısı mevcuttu veya işte biraz önce karpal tünel sendromu dedik, el bileği ağrısı mevcut. Ciddi bir el bileğinde yaygın bir ağrılar varsa merkez ağrı noktası nereyse oradaki derinin altına veya işte eklemin olduğu bölgeye işte çeşitli iğne boyları var. İşte burada işte 10 milimlik, 20 milimlik, 30, 40, 50, 60 böyle uzanıyor, 80. Bazen visceral organlara bile yönelik işte kuru iğneleme tedavi yöntemleri olabilir. Daha da uzunları mevcut. İşte kişide işte atıyorum bir böbrek ağrısı vardır. Veya işte atıyorum karaciğer ağrısı vardır. Onları bile üzerine geçecek, engelleyecek işte çeşitli tedavi yöntemleri var. O tedavi yöntemlerinden bir tanesi de kuru iğneleme. Kuru iğnelemeyi işte ta visceral organa kadar götürüp hafif değdirip orada belli bir süre kalıp evet, maksimum 15'te 30 dakika arasında o iğneler o bölgede işte kalıp kaldıktan sonra işte o iğnelerin tekrardan çıkartılmasıdır. Fakat bu kuru iğneleme, akupunktur, bu tedavi yöntemlerinin hemen hemen hepsi yardımlı alternatif tıp tedavi yöntemleridir. Literatürde de öyle geçer. Yani kesin işte bu tedavi yöntemini uyguladım kesin evet, geçti değil. O tedavi yöntemiyle beraber muhakkak bizler evet başka tedavi yöntemleri de uyguluyoruz. Birbirlerini destekleyici tedavi yöntemleri oldukları için onlarla beraber geçecektir yani.
Akupunkturdan farkı nedir? İkisinde de
iğneleme. Akupunkturda iğneler biraz daha küçük. Evet. Kuru iğnelemede iğneler biraz daha büyük ve visceral organlara kadar inen, eklemlere kadar inen tedavi yöntemleridir. Yani kuru iğneleme akupunktura göre daha riskli, daha aslında tehlikeli ve daha evet, biraz daha ağırlı tedavi yöntemleridir. Yani akupunkturda öyle değildir. Akupunkturda vücudumuzda akupunktur noktaları vardır. Yani bu akupunktur noktalarını yönelik tedavi yöntemleri olurken işte atıyorum omuz ağrısı vardır. Omuzla alakalı bir akupunktur bölgesi vardır. O bölgeye akupunktur iğneleri dokunularak yapılan bir uygulamadır. Kuru iğnelemede ağrıya direkt yönelik bir tedavi yöntemi vardır. İşte eklemde bir ağrı vardır. Eklemdeki ağrı eğer kalça ekleminde ciddi bir ağrısı vardır. Sakroiliak eklem mesela sıkıntısı vardır. Buna bağlı olarak işte kişi Orada manipülasyon da yapılmıştır. Eklem biraz açısı toparlanmıştır. Fakat ağrısı devam eder. Ekleme yönelik direkt işte bir 70 milimlik, milimetrelik bir akupunktur iğnesini direkt ekleme saplayıp orada belirli bir süre onun orada kalması demektir. Yani biraz daha akupunkturdan farklıdır. Evet. Yani kuru iğneleme tedavi yöntemi.
Migren tedavisini uyguluyor
musunuz? Migren tedavisini de uyguluyoruz. Migrende daha çok biofeedback'ten aslında biraz faydalanıyoruz. Fizik tedavide ki biofeedback tedavi yöntemlerinden faydalanıyoruz. Bununla beraber yine migrende özellikle manuel terapide manipülasyon tedavileri yapıyoruz. Servikal bölgeye manipülasyon tedavileri yapıyoruz. Yani atlas ve aksis dediğimiz servikal 1 ve servikal 2'deki yani işte vertebralara çeşitli işte orada manipülasyon tedavileri yapıyoruz. Ve kişileri de gün içerisinde işte özellikle kendi kendilerine migren ağrıları tuttukları zaman kesinlikle ışık ortamı olmadan karanlık bir odada maksimum 40 dakika veya 45 dakika şeklinde hafif başları kalp hizasından aşağıda olacak şekilde pozisyonlandırıp
evet.
Ayaklarının ise Trendelenburg pozisyon dediğimiz bir 15-20 santimlik topuklarından yükseğe kaldıracak bir tamamen bir pozisyona sokup özellikle daha çok baş bölgesine giden kan dolanımını, kan hızını artıracak bir pozisyondan bahsediyoruz. Bu şekilde de kaldıkları zaman ağrılarından biraz da bir nevi de olsa kurtulabilirler. Fakat migrenin daha temel bir tedavi yöntemi halen daha oturmuş değildir.
Evet.
Destekleyici tedavi yöntemleri vardır. İşte alternatif tıp tedavi yöntemleri vardır. İşte çeşitli bitkisel işte ilaçlar vardır. İşte buna aktar arkadaşlar ve aktar uzmanları olanlar veya alternatif tıpla alakalı bitki ile alakalı uzman olan arkadaşlar daha iyi bilirler. Fakat aynı zamanda da tabii ki akupunktur noktaları da mevcut olduğu için onlara da yine akupunktur uygulamaları yapılabilir. Migren tedavisinin kesin tedavi yöntemleri belli olmamakla beraber çeşitli alternatif tedavi yöntemleriyle beraber önüne geçilebilir. Bazen servikal 1 ve 2'de ki eklemlerle alakalı sıkıntılar da migren ağrılarıyla çok karıştırılıyor. İşte bazen biz onları o problemleri çözdükten sonra da kişilerde ağrı kalmıyor. Oraya bir iki manipülasyon yapıldıktan sonra
doğru.
Ben tedavimi oldum, hiçbir şekilde ağrım kalmadı diyebiliyor. Önemli olan migrenle baş etmenin en önemli unsuru yine bu da biraz strese bağlı olan bir yine psikolojik bir rahatsızlıktır. Bence ben öyle görüyorum, öyle nitelendiriyorum. Yine burada önemli olan kişilerin günlük yaşam aktivitelerini yapmış oldukları stresli işlerden biraz uzak durup kendilerine biraz zaman ayırıp eğer kendileriyle yalnız kalabiliyorlarsa yalnız kalıp biraz önce söylediğim pozisyonda kendilerini o şekilde pozisyonlandırıp daha çok kan akımını özellikle göğüs hizasından yukarıda şekilde hızlandırırlarsa şayet bu tarz ağrılarından kurtulurlar. Nacizane bir tavsiye.
Peki çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Çok detaylı bilgilerinizle aydınlattınız. Yoğun iş temponuzda bize vakit ayırdınız, geldiniz.
Ne demek.
Memnun
çok
olduk.
Teşekkür ederim.
Çok ben teşekkür ederiz. Oldum.
Çok teşekkürler. Sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Türkiye'nin tanınmış fizyoterapistlerinden evet. Hürkan Akkuzu Beyefendi konuğumuzdu. Bir yaşam ve sağlık programının daha sonuna geldik sayın izleyiciler. Bir hafta sonra tekrar başka bir konukla buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.